Sayfa 70. Brad 3-4 biradan sonra kabalaştı. Pub'daki bölmede genç kızı kendine çekti ve orasını burasını ellemeye başladı. Anna başının ağrıdığını bahane etti. O an aklına yalnız bu gelmişti ve eve dönmek istedi. Delikanlı onu Porsche'una bindirdi, çılgın bir gibi araba sürdü ve hesapta olmayan bir dönüşte arabayı parka soktu. 100 kiloluk ve inanılmaz derecede kuvvetli bir erkekti. Kanında da onu tehlikeli kılacak düzeyde alkol vardı. Kuvvet kullanarak Anna'nın giysilerini üzerinden çıkardı, feryatlarını bastırmak için eliyle ağzını tıkadı. Bir yandan da "sen de bunu istiyorsun, sırtı yaş kahpe" diye bir terane tutturmuştu. Bu Anna'nın ilk deneyimi oldu. O günü izleyen yıl düzenli şekilde kiliseye gitti. Suçluluk içini kavuruyordu. Annesi olanı keşfedecek olsa kadın mahvolurdu. Karabasan yıllarca yakasını bırakmadı. Annesi bir yandan Ridler'in evini temizlemeye devam etti. Anna en sonunda koltuğun üstünde bekleyen banka kayıtlarını anımsadı. O da servisin ısmarladığı yemek sırasında bundan daha zorunlu bir okuma malzemesi bulamazdı. Bir iki dakika sonra bir rakam sırası gözüne ilişti ve bir daha baktı. Bu nasıl doğru olabilirdi? 4 ay önce Robert Malihot'un banka hesabına 1 milyon dolar yatırılmıştı. Genç kadın koltuğa oturarak o sayfaya daha dikkatli baktı. Vücudunda bir adrenalin akımı olduğunu hissediyordu. Rakam dizinini uzun bir süre inceledi. Heyecanı her an artıyordu. Malihot'un mütevazi evi gözlerinin önünde canlandı. 1 milyon dolar. Bu iş giderek daha ilginç bir hal alıyordu. Zürih. Hızla geçen sokak ışıkları taksinin arka koltuğunu bir flaşın yanıp sönen pırıltısı gibi aydınlatıyordu. Ben dümdüz önüne bakıyor, bir şey görmüyor, sadece düşünüyordu. Laboratuvar sonuçları silah ateşleyenin ben olmadığını kanıtlayınca cinayet masası dedektifi hayal kırıklığına uğramış ve sarılıverilmesi için gerekli belgeleri isteksiz bir tavırla hazırlatmıştı. Pasaportunun da iade edilmesi için Hovey'nin piston kullandığı belliydi. Schmidt genç adama "sizi bir şartla salıveriyorum Bay Hartman" demişti. O da "kantonumu terk etmeniz. Hemen Zürih'ten ayrılın, tekrar buraya döndüğünüzde haber alırsam hakkınızda hiç hayırlı olmaz." Ben Hoftplatz'taki ABD ile ilgili kovuşturma kapanmış değil, geriye kalan yanıtlanmamış sorular da o kadar çok ki tutuklanmanız için her an karar çıkartabilirim. Ein Wanderungsge Behörde, yani göçmen ofisimizde işin içine karıştığı takdirde bir yargıcın karşısına çıkarılana kadar bir yıl tutuklu olarak kalabileceğinizi de unutmayın. Oldukça etkileyici dostlarınız ve bağlantılarınız var olmasına var ama bir dahaki sefere size yardım edemezler. Fakat beni rahatsız eden tehditlerden de çok dedektifin rastgele sorduğu soru olmuştu. Bahnhofplatz'taki karabasının Peter'ın ölümüyle bir bağlantısı var mıydı? Aynı soru başka türlü de sorulabilirdi. Olayın Peter'ın ölümüyle bir ilgisi olmaması olasılığı kaçta kaçtı. Ben kolejde öğretmeni olan Princeton'un tarihçisi John Barnes Goodwin'in sözlerini unutamıyordu. Olasılıkları hesaplayın ve tekrar hesaplayın, sonra tekrar hesaplayın. Ondan sonra içgüdünüzün rehberliğine güvenin. İçgüdüsü de ona bunun rastlantı olmadığını söylüyordu. Sonra Jimmy Cavanaugh'a çevreleyen esrar vardı. Mesele yalnız cesedin ortadan kayboluşu değildi, konu adamın kimliği tüm varlığıydı. Böyle bir şey nasıl olabilirdi ve tetikçi benim nerede kaldığını nasıl bilmişti? Bunun hiçbir anlamı yoktu, hiçbir şeyin yoktu. Cesedin ortadan kaybolması, tabancanın benim çantasına konulması, Cavanaugh adıyla tanıdığı adamın başkalarıyla çalıştığını kanıtlıyordu. Ama kimlerle ve neyin üzerinde çalışıyorlardı? Ben Hartman kimi ilgilendirebilir, kimin için bir tehdit oluşturabilirdi? Olanların tabii ki Peter'la bir ilgisi vardı, mutlaka öyle olmalıydı. Filmlerde bir şeyin hasır altı edilmek istenmesi durumunda cesetlerin tanınmayacak derecede yandığını görüyordunuz. Felaket haberini aldığında Ben'in çaresizlikten kaynaklanan ilk düşüncesi belki de bir karışıklık olduğu, o uçakta ölenin gerçekte Peter Hartman olmadığı yolundaydı. İlgililer bir hata yapmışlardı. Peter yaşıyor, telefon edecek, bu karışıklığa hep birlikte güleceklerdi. Ben bu düşüncesini babasına açmamış, adamcağızı boşu boşuna umutlandırmak istememişti. Ama sonra tıbbi kanıtlar gelmişti. Bunlar ise tartışma götürmezdi. Ancak ben şimdi asıl soru üzerinde yoğunlaşmaya başlıyordu. Ölenin Peter olup olmaması değil de nasıl öldüğü üzerinde. Bir uçak kazası bir cinayet kanıtını gizlemenin etkin bir yolu olabilirdi. Ayrıca olay belki de gerçekten bir kazaydı. Çünkü Peter'ın ölmesini kim isteyebilirdi? Birini öldürüp sonra da bir uçağa düşürmek gülünç bir örtbas etme girişimi değil de neydi? Fakat bu öğleden sonra hafızalığa sığmayan olasılığa yine olabilirlik kazandırmıştı. Çünkü her kim olursa olsun Cavanaugh anlaşılmaz bir nedenle onu öldürmeye kalkıştığına göre onun ya da onunla ilişkili başkalarının 4 yıl önce Peter'ı da öldürmüş olmaları mümkün olamaz mıydı? Hovey, şirket casusu yapan bir meslektaşının girebildiği veri tabanlarından söz etmişti. Ben, St. Maurice'de buluşacağı yaşlı müşterisi Frederick McCullen'ın ona bu açıdan yardımcı olabileceğini düşündü. McCullen, Wall Street'te ciddiyetiyle tanınmış bir iş adamı olmasından başka, Washington'daki hükümetlerin bazılarında da önemli görevlerde bulunmuştu. Böyle bir adamın herhalde oldukça fazla bağlantıları ve tanıdıkları olmalıydı. Ben Nokia cep telefonu çıkararak St. Maurice'deki Carlton otelini aradım. Carlton çarpıcı olmamakla beraber şık bir tesisti, gösterişli olmamakla beraber zengin ve lüksü, ayrıca gölü gören camla çevrili dikkate değer bir yüzme havuzu vardı. Onu hemen Frederick McCullen'ın odasına bağladılar. İhtiyar Frederick neşeli bir sesle, "Umarım bizi yüzüstü bırakmayacaksın," dedi. "Louis çok üzülür yoksa." Louis iş adamının çok güzel olduğunu ileri sürdüğü torunuydu. "Kesinlikle hayır. Burada işler biraz karıştı. Ben de kura kalkan sonuca kaçırdım. Bu bir noktaya kadar doğruydu. Her neyse." "Er geç ortaya çıkacağını düşünerek akşam yemeği için masamıza senin için de servis koydurdum. Ne zaman geleceksin?" "Bir araba kiralayıp bu gece gelmeye çalışacağım." "Arabayla mı geleceksin?" "İyi ama bu saatler sürer." "Ben hoş bir yolculuk olur," dedi. Uzun bir araba yolculuğu kafasındaki karmakarışık düşünceleri bir düzene sokmak için tam ihtiyacı olan şeydi. "Gerekirse bir uçak da kiralayabilirsin." "Ben yapamam," dediyse de ayrıntı vermedi. Gerçek şu ki eğer peşindeyseler, birilerinin onu bekleyecekleri havaalanında boy göstermek istemiyordu. "Seni kahvaltıda görürüm Freddy," dedi sadece. Taksi beni Gartenhofstrasse'deki bir avise götürdü. Delikanlı orada bir Opel Omega kiraladı, yolu öğrendi ve A3 otoyoluna saparak Zürih'ten güneydoğu yönünde uzaklaşmaya koyuldu. Yol alışması biraz zaman aldı. İsviçreli otosürücülerinin otoyollarındaki aşırı hızları, sizi geçmek istedikleri zaman hemen arkanızda durup projektörleriyle saldırgan şekilde sinyal vermeleri sinir bozucuydu. Birkaç kez kısa bir paranoya krizi geçirdi. Yeşil bir Audi onu izler görünüyordu ama sonra gözden kayboldu. Genç adam bir süre sonra bütün o çılgınlığı Zürih'te arkasında bıraktığını düşünmeye başladı. Birazdan St. Maurice'de Carlton'da olacaktı. Buna kimse engel olamazdı. Son yıllarda sık sık yaptığı gibi Peter düşündü ve eski suçluluğu duymasıyla midesinin sıkıştığını hissetti. Duyduğu suçluluk kardeşini yalnız başına ölmeye terk etmesinden kaynaklanıyordu çünkü Peter'ın hayatının son birkaç yılında pek fazla bir arada olamamışlardı. Ama Peter'ın son zamanlarında yalnız olmadığını biliyordu. İsviçreli bir kadınla aşık olduğu bir tıp öğrencisiyle yaşıyordu. Peter kazaya kurban gitmesinden 1-2 ay önce ona telefonda bunu anlatmıştı. Ben kolejden sonra Peter'ı topu topu 2 kere görmüştü. Yalnız 2 kere. Çocukken Max'in onları üniversiteye hazırlık olarak ayrı okullara göndermesinden önce içtikleri su ayrı gitmezdi. Sürekli kavga ederler, güreşirler, işlerinden biri sen iyisin ama ben daha iyiyim diye iddia edene kadar pes etmezlerdi. Birbirlerinden nefret ederler, birbirlerini severler ve birbirlerinden hiç ayrılmazlardı. Fakat Peter kolejden sonra barış gücüne katılarak Kenya'ya gitmişti. Hartman sermaye yönetimine hiç ilgi duymuyordu, kendisi için kurulmuş fondan para da çekmiyordu. Afrika'da fazla parayı ne yapayım demişti. Gerçek şu ki Peter sadece hayatına anlam katacak bir iş yapmıyordu. O babasından kaçıyordu. Max'la o bir türlü uzlaşamamışlardı. Ben bir keresinde dayanamayıp patlamıştı. "Tanrım, babamdan kaçmak istesen bile Manhattan'da yaşayıp onu hiç aramayabilirsin. Annemle haftada bir kere yemeğe çıkarsın, hepsi bu. İlle kaçacağım diye mutlaka çamurdan bir kulübede yaşaman gerekmez." Ama hayır, Peter o tarihten sonra yalnız 2 kez Amerika'ya dönmüştü. İlki annesinin göğsünü aldıkları, ikincisi ise ben ona telefon edip kanserin yayıldığını ve annelerinin fazla bir ömrü kalmadığını bildirdiği vakitti. Peter o tarihlerde İsviçre'ye yerleşmişti. Kenya'da İsviçreli bir kadınla tanışmıştı. Peter telefonda "Bene o kadar güzel, çok zeki ama benim iç yüzümü hala keşfetmedi," dedi. Buna "gerçek ama doğru" diye başlık atabilirsin. Peter'ın çok sevdiği çocukluk deyişlerinden biriydi bu. Kız tıp fakültesine dönüyordu. Peter de onunla Zürih'e gidiyordu. "Ben yeni tanıştığım bir pilicin peşine takılıp gidiyorsun ha," diye ikizini alayla çatmıştı. Aslında kıskanıyordu. Aşık olduğu için Peter kıskanıyor. İkizinin hayatının merkezindeki yerini bir başkası aldığı için de ayrıca kıskançlık duyuyordu. Peter "hayır" demişti. Sorun yalnız bu değildi. Time dergisinin uluslararası sayısında Yahudi soykırımından kurtulmuş ihtiyar bir kadın hakkında bir yazı okumuştu. Kadın Fransa'da sefalet içinde yaşıyordu. Babasının kamplardaki ölümünden önce onun için büyük İsviçre bankalarından birine yatırdığı küçük serveti geri almaya boşu boşuna uğraşmıştı. Banka babasının ölüm kağıdını istemişti. Kadın onlara Nazilerin katlettikleri 6 milyon Yahudi için ölüm kağıdı vermediklerini söylemişti. Peter hakkı olan parayı kadına iade ettirmeyi akla koymuştu. Bir Hartman bu hanımın parasını İsviçreli bir bankacının Haris pencerelerinden kurtaramazsa bunu başka kim yapabilir diyordu. Hiç kimse Peter kadar inatçı olamazdı. Belki ihtiyar Max dışında tabii. Ben Peter'ın savaşı kazandığından şüphe etmiyordu. Yorulmaya başlamıştı. Otoyol tek düz olmuş ve uyku veriyordu. Yolun ritmine doğal şekilde uyum sağlamıştı. Başka arabalarda onu o kadar sık olarak geçmeye çalışmıyorlardı sanki. Ben'in gözleri kapanmaya başlamıştı. Birden kulağının dibinde bir klakson öttü ve bir arabanın farlarından gözleri kamaştı. Birden sıçrayarak direksiyon başında uyuyakaldığını fark etti. Çabuk tepki vererek sağa direksiyon kırdı ve karşıdan gelen araçların yolu üzerinden kaçarak bir çarpışmadan ucu ucuna kurtuldu. Yüreği ağzına gelerek arabayı yolun kenarına çekti. Derin bir göğüs geçirdi. Saat farkının etkisi olmalıydı bu. Vücudu hala New York saatine göre çalışıyordu. Günün uzunluğu ve Bahnhof Plast'taki çılgınlık en sonunda kendisini gösterip onu pençesine almıştı. Otoyoldan çıkmanın zamanı gelmişti. St. Moritz belki 1-2 saatlik yoldaydı ama daha fazla araba sürmeye cesaret yoktu. Geceyi geçirmek için bir yer bulması lazımdı. İki araba yanından geçti ama ben onları görmedi. Bir tanesi yeşil bir Audi'ydi. Hemen hemen 10 yıllık hırpalanmış paslı bir araba. Sürücüsü ve tek yolcusu uzun kır saçları başının arkasında at kuyruğu biçiminde toplanmış uzun boylu bir adamdı. Yolun kenarında park etmiş olan Ben'in arabasına dönüp uzun uzun baktı. Audi 100 metre kadar uzaklaştıktan sonra o da yolun kenarına çekilip durdu. Derken ikinci bir araba Ben'in Opel'inin yanından geçti. İçinde iki kişi olan dört kapılı ve gri renkli bir arabaydı bu. Sürücü yanındaki yolcuya İsviçre Almancasıyla "Glaubst du, er hat uns entdeckt?" diye sordu. "Bizi fark etti mi dersin?" Yolcu "Olabilir" diye karşılık verdi. "Başka niçin durmuş olsun? Yolunu kaybetmiş olabilir, ben de duracağım." Sürücü o sırada yolun kenarındaki yeşil Audi'yi gördü. "Birini mi bekliyoruz?" diye sordu. 6. Bölüm Nova Scotia. Anna ile çavuş Arsenal, ertesi sabah Robert Mailhot'un dul eşinin evine gittiler ve kapıyı çaldılar. Dul kadın şüpheci bir tavırla kapıyı birkaç santim araladı ve holünün karanlığı içinden onlara baktı. 79 yaşında ufak tefek bir kadındı. Kar gibi beyaz saçlarını kabartmıştı. Başı iri ve yuvarlaktı. Açık anlamlı bir yüzü fakat kuşkulu gözleri vardı. Yassı ve geniş burnunun kırmızı rengi ağlamasının ya da içkinin sonucuydu. "Evet" diye sordu. Tavrı doğal olarak düşmancaydı. "Bayan Mailhot, Kanada Atlı Polisinden Ron Arsenal'um. Bu hanım da Birleşik Amerika Adalet Bakanlığından Anna Navarro." Arsenal şaşılacak bir sevecenlikle konuşuyordu. "Size bazı sorular sormak istemiştik. İçeri girebilir miyiz?" "Niçin?" "Sormamız gereken birkaç soru var. Hepsi bu." Dul kadının çipilce kahverengi gözlerinde öfkeli bir pırıltı vardı. "Ben polisle molisle konuşmam. Kocam öldü. Beni niçin rahat bırakmıyorsunuz?" Anna yaşlı kadının sesindeki çaresizliği fark ediyordu. Eldeki belgelere bakılırsa genç kızlık adı Marie Le Blanche'tu ve kocasından yaklaşık 8 yaş gençti. Onlarla konuşmaya mecbur değildi ama herhalde bunu bilmiyordu. Şimdi her şey onu razı etmeye kalmıştı. Anna cinayet kurbanlarının aileleriyle bu şekilde karşılaşmaktan nefret ediyordu. En acılı zamanlarında sevilen birinin ölümünün üzerinden birkaç gün hatta birkaç saat sonra onları sorularla sıkmak çok çirkindi. Arsenal en resmi sesiyle "Bayan Mailhot" dedi. "Bazı nedenlerle kocanızın öldürüldüğüne inanıyoruz." Dul kadın bir an yüzlerine baktı. "Gülünç bu" dedi. Ön kapı ile pervaz arasındaki aralık daraldı. Anna "Haklı olabilirsiniz" dedi ama "birisi ona bir şey yaptıysa bunu bilmek isteriz." Dul kadın bir duraklama geçirdi. Biraz sonra alayla "ihtiyardı, kalbi hastaydı, beni rahat bırakın" dedi. Anna bu korkunç zamanda sorguya çekildiği için ihtiyar kadına acıyordu ama dul kadın onları her an kapı dışı edebilirdi. Buna ise izin vermek niyetinde değildi. Yumuşak bir sesle "kocanız daha uzun bir süre yaşayabilirdi" dedi. "İkiniz daha uzun bir süre beraber kalabilirdiniz. Bizce birisi sizi bundan yoksun etti. Bu kimsenin size bunu yapmaya hakkı yoktu. Eğer birisi size bunu yaptıysa bunun kim olduğunu öğrenmek isteriz." Kadının bakışları biraz yumuşadı. "Sizin yardımınız olmazsa kocanızı elinizden alanın kim olduğunu hiçbir zaman öğrenemeyeceğiz." Aralık yavaş yavaş genişledi ve tel örgülü kapı açıldı. Evin ön cephesindeki oturma odası karanlıktı. Bayan Mail Hot'un yaktığı lamba çiğ bir sarı ışık yayıyordu. Kadın geniş kalçalı ve ilk bakışta göründüğünden daha kısa boyluydu. Derli toplu gri renkli pirili bir eteklikle krem renginde bir balıkçı kazak giymişti. Oda loş fakat tertemizdi ve limon yağı kokuyordu. Yeni temizlendiği belliydi. Belki de Bayan Mail Hot kocasının cenaze töreni için akrabalarının gelmesini bekliyordu. Saç veya lif bulmak bir sorun olacaktı. Cinayetin işlendiği yer korunmamıştı. Anna odanın ayrıntılarına büyük önem verilerek döşendiğine dikkat ediyordu. Tweed desenli bir kumaşla kaplı kanepeyle koltukların kolları küçük dantel örtülerle süslüydü. İpekli kumaştan yapılmış bütün saçaklı abajurlar birbirinin eşiydi. Küçük sehpaların üstüne gümüş çerçevelerin içinde fotoğraflar dizilmişti. Bunlardan biri siyah beyaz bir düğün günü resmiydi. Şirkince gelin kolay incinebilir gözüküyordu. Koca ise esmer, keskin çizgili ve mağrurdu. Ceviz ağacından yapılmış televizyon dolabının üstüne fil dişi renginde eş fil heykelcikleri dizilmişti, zevksiz ama dokunaklıydı. Anna filleri Arsenal'a göstererek ne kadar nefis şeyler değil mi dedi. Arsenal o fikirde olmadığı halde tabii ki diye cevap verdi. Anna sordu, Lennox porseleni mi? Dul kadın önce şaşırdı, sonra gururla gülümsedi. Siz de mi onların koleksiyonunu yapıyorsunuz? Annem yapardı. Gerçekte Anna'nın annesinin aldığı kıt ücretlerle bir şey toplamaya ne vakti vardı ne de parası. İhtiyar kadın eliyle lütfen oturun diye işaret etti. Anna kanepeye ilişti. Arsenal da yanındaki koltuğa oturdu. Genç kadın buranın Mail Hot'un ölü bulunduğu oda olduğunu anımsadı. Bayan Mail Hot odanın diğer ucundaki dimdik arkalıklı rahatsız görünüşlü bir koltuğa oturdu. Kocam öldüğü sırada burada değildim dedi üzüntüyle. Her salı gecesi kız kardeşimi ziyaret ederim. Ben yanında yokken öldüğü için vicdan azabı çekiyorum. Anna anlayışlı bir tavırla başını salladı. Belki nasıl öldüğünden biraz söz edebiliriz. Dul kadın kalp krizi geçirmiş dedi. Doktor öyle söyledi. Anna olabilir tabii dedi ama bir insan bazen cinayete kurban gittiği halde ölümü doğal gözükebilir. Birisi Robert'ı niçin öldürmek istesin? Arsenal Anna'ya kadına belli etmeden baktı. Bayan Mail Hot'un ses tonlamasından anlaşılıyordu. Bu laf olsun diye sorulmuş bir soru değildi. Kadıncağız gerçekten bilmek istiyordu. Bundan sonraki yaklaşımları çok önemliydi. Mail Hot'lar 1951'den beri evliydiler. Yarım yüzyılı bir arada geçirmişlerdi. Kocasına nasıl bir işe karışmış olabileceği hakkında kadıncağızın bir sezgisi olması gerekirdi. Siz ikiniz birkaç yıl önce buraya yerleştiniz değil mi? İhtiyar kadın evet dedi ama bunun kocamın ölümüyle ne gibi bir ilgisi olabilir? Kocanızın emekli maaşıyla mı geçiniyordunuz? Bayan Mail Hot karşısındakilere meydan okuyan bir tavır takındı. Para işleriyle Robert ilgilenirdi. Bana bu gibi şeylerle kafamı yormamamı söylerdi. Ama paranın nereden geldiğini size söylemedi mi? Size söyledim, her şeyle Robert ilgilenirdi. Kocanız size bankada 1,5 milyon doları olduğunu söylemiş miydi? Arsenal lafa karıştı. İsterseniz size banka kayıtlarını gösterebiliriz. Yaşlı dulun bakışından hiçbir şey anlaşılmıyordu. Size söyledim, para durumumuz hakkında pek az şey biliyorum. Arsenal sordu. Birisinden ona para geldiğinden size hiç söz etmemiş miydi? Yaşlı kadın, Bay Highsmith eli açık bir insandı dedi. Küçük insanları hiç unutmazdı, özellikle ona yardımcı olmuş olanları. Arsenal kadını daha fazla konuşturmaya çalıştı. Bunlar Charles Highsmith'in yaptığı ödemeler miydi? Charles Highsmith ünlü, bazılarına göre de kötü şöhretli bir medya baronuydu. Rakibi Conrad Black'ten daha varlıklı olup bütün Kuzey Amerika'da gazetelerin, radyo istasyonlarının ve kablo şirketlerinin sahibiydi. Highsmith 3 yıl önce ölmüş, söylenildiğine göre yatından denize düşmüştü ama olayın iç yüzü hiçbir zaman kesinlik kazanmamıştı. Dul kadın evet der gibi başını eğdi, kocam uzun yıllar Bay Highsmith'in hizmetinde çalıştı. Arsenal, ama Bay Highsmith 3 yıl önce öldü dedi. Vasiyetinde böyle bir talimat bırakmış olmalı. Kocam bana bu gibi şeyleri anlatmazdı. Bay Highsmith her zaman yeterince paramızın olmasına özen gösterirdi. Çok merhametli bir adamdı. Anna, kocanız ona böyle bir bağlılık göstermek için ne yapmıştı diye sordu. Dul kadın, bunun gizli kapaklı bir yanı yok dedi. Arsenal açıkladı. 15 yıl önce emekli olana kadar Bay Highsmith'in korumalığını yapmıştı. Özel işlerine koşan biriydi. Yaşlı kadın kulağına çalınan bir övgü yansır gibi Bay Highsmith'in %100 güvenebildiği bir adamdı dedi. Anna dosyasına bir göz attıktan sonra Charles Highsmith'in ölümünden hemen sonra Toronto'dan buraya taşındınız öyle değil mi dedi. Kocamın bazı düşündükleri vardı. Bay Highsmith'in ölümü hakkında mı? İhtiyar kadın istemeye istemeye devam etti. Birçok kimseler gibi onun da bazı kuşkuları vardı. Yani Bay Halsimit'in ölümünün gerçekten bir kaza olup olmadığını düşünüyordu. Robert o sırada emekliye ayrılmıştı ama bazen olaydan dolayı suçluluk duyuyordu. O yüzden bu konuda biraz tuhaf davranıyordu. Bay Halsimit'in ölümü eğer kaza değilse patronunun düşmanlarının bir gün onun da peşine düşmelerinden korkuyordu. Delice bir düşünceydi ama kocamın kararlarını hiçbir zaman sorgulamadım. Anna biraz da kendi kendine konuşur gibi, o yüzden buraya taşındınız dedi. Londra ve Toronto gibi büyük kentlerde yaşadıktan sonra adamcağız hayatının kalan kısmını bir köyde geçirmeyi seçmişti. Daha doğrusu saklanmıştı. Kendi atalarıyla karşısındakilerin bir zamanlar yaşadığı, bütün komşuları tanıdıkları, güvenli gözüken ve göze çarpmayacakları bir yeri taşınmıştı. Bayan Mailhot bir süre sustuktan sonra ben söylediklerine inanmamıştım dedi. Kocamın bazı kuşkuları vardı, hepsi bu. Yaşı ilerledikçe daha da vesveseli oldu. Bazı erkekler böyledir. Yani bunun kocanızın bir tuhaflığı olduğunu düşünüyordunuz. Hepimizin tuhaf yanları vardır. Anna yavaşça sordu. Ya şimdi ne düşünüyorsunuz? Şimdi ne düşüneceğimi bilemiyorum. İhtiyar kadının gözleri yaşarmıştı. Hesapları nerede sakladığını biliyor musunuz? Çek defterleri ve bu gibi şeyleri yukarı kattaki bir kutuda saklardı. Kadın omuzlarını silkti. İsterseniz bakabilirsiniz. Teşekkür ederim. Anna devam etti. Kocanızın hayatının son 1-2 haftasını sizinle gözden geçirmek isteriz ayrıntılı olarak. Alışkanlıkları, nerelere gittiği, bir yere seyahat edip etmediği, ona gelen telefonlar ve kendisinin ettiği telefonlar, almış olabileceği mektuplar, birlikte gittiğiniz restoranlar, evinize gelmiş olabilecek tamirciler veya işçiler, tesisatçılar, telefon tamircileri, halı temizleyicileri, sayaç okuyucuları vesaire gibi aklınıza girebilecek her şey. İhtiyar kadını bundan sonraki 2 saat boyunca sorguya çektiler ve ancak tuvalete gitmek için ara verdiler. Dul kadının iyice sıkıldığı belli olduktan sonra bile onu zorlamayı sürdürdüler. Anna durup sabaha tekrar gelmeyi önerecek olsalar, Bayan Mailhot'un arada fikrini değiştirip onlarla konuşmayı istemeyebileceğini biliyordu. Bir arkadaşına bir avukata danışabilir, onlara cehenneme kadar yolları olduğunu söyleyebilirdi. Ama 2 saat sonra başladıkları noktadan bir arpa boyu ilerlememişlerdi. Dul kadın evi gözden geçirmelerine izin vermişti ama ön kapıda ya da pencerelerin hiçbirinde herhangi bir zorlanma izine rastlamadılar. Katil eğer ihtiyar adam öldürüldüyse tabii ya hileyle içeri girmiş ya da tanıdık biriydi. Anna bir dolapta Electrolux marka eski bir elektrikli süpürge buldu ve bunun torbasını çıkardı. Dolu olduğuna bakılırsa Mailhot'un ölümünden sonra değiştirilmemişti. Bu iyiydi. Cinayet yerini tarayan görevlileri yeni bir torba ile ortalığı süpürtürlerdi. Belki her şeye rağmen bir ipucuna rastlarlardı. Belki ayak ve lastik izleri de bulurlardı. Anna, dul kadınla sık sık ziyarete gelenlerin parmak izlerini bir tarafa bırakıp bütün yüzeylerin fotoğraflarını çektirecekti. Oturma odasına döndüklerinde Anna, Bayan Mailhot'un oturmasını bekledi. Sonra kendisi de onun yanındaki bir koltuğu seçti. Nazik bir tavırla Bayan Mailhot dedi, Charles Highsmith'in neden bir cinayete kurban gittiğini düşündüğünü kocanı size söyledi mi? Dul kadın neyi açıklayacağına karar verirmiş gibi Anna'ya uzun uzun baktı. Sonunda anlamlı bir tavırla, Le grand homme ont leurs ennemis. Büyük adamların düşmanları vardır dedi. Bununla ne demek istiyorsunuz? Bayan Mailhot gözlerini Anna'nınkilerden kaçırdı. Kocam bu sözleri dilinden düşürmezdi diye yanıt verdi sonunda. İsviçre. Ben otoyoldaki ilk çıkışa saptı. Yol bir süre çiftlik arazilerini keserek dümdüz gitti. Sonra bir dizi tren rayını açtıktan sonra tepelik bir arazide döne döne ilerlemeye başladı. Genç adam 20 dakikada bir durup yol haritasına bakıyordu. Bedragaz'ın güneyinde A3 numaralı otoyolda Çura yaklaşırken dikkati arkasındaki lacivert Saab'ın üzerinde yoğunlaşmaya başladı. Yol onun değildi, öyle olmasını beklemiyordu zaten. Saab belki de kayak yapmaya giden başka tatilcileri taşıyordu. Ne var ki arabada ve benle uyum halindeki hareketinde bir tuhaflık vardı. Ben arabasını yolun kenarına çekip durdu. Saab da yanından geçip gitti. Tamam, hayal görmüştü.